Ayrım 28.
Deniz duygularının derinliğini deşmeye niyetliydi. Mesleğe yeni başlayan bir adamın içindeki fırtına gün gelir büyür ve bütün varlığını kavrarsa ne yapabilirdi? Şevki kaptanın Perize'den hoşlandığını görmüştü. Annesinin de beğendiğini fark ediyordu. Sorun içindeki Perize'ydi. Perize'ye karşı nasıl bir savunma geliştirdiğini biliyordu ve bunu uygulamaktan rahatsız oluyordu. Daha açık yürekli olması gerektiğini de farkındaydı ama istenen ölçekte açık yürekli davranışı bir türlü becerememişti. Kendini sevgiye vermenin yolunu denemişti. Platon'un sevginin nasıl olgunlaştığını anlatan cümleleri sanki kafasına altın çivilerle çakılmıştı. Böyle bir tutkunluğun her kötülüğü affedecek cesaret ve direnişi kazandırdığını da biliyordu. Başlangıçta biraz bencil davranmış, kendi sevgisinin biçimini ve ruhunu olgunlaştırmak yerine Perize'nin aşkındaki değerleri avuçlamayı tercih etmişti. Böylece hem Perize'ye karşı güçlü bir konum kazanmak hem de kendi sevgisindeki kaçınılmaz çöküşleri gizlemek istiyordu. Perize'nin bir adama tutkunluğunu ilk gün anlamıştı. Böyle bir kadının gözlerinde hüzünlü bir aşka düşkünlük yoksa neden böyle mağrur bakış cesaretine gerek duyuyor demişti. Gerçekten de Perize'nin gözlerinde sürekli bir mağrur bakışın ısrarı vardı. Böylece kimseye büyük tutkunluğu olmadığı izlenimini vermeye çalışıyordu. Buna rağmen Perize'nin birine gerçekten tutkun olduğu her halinden belliydi. Deniz bir ara Perize'nin duygularındaki aşırı ısrar ve sadakat gösterisini neredeyse kölelik gibi görmüş ama Perize'yi ayıplamamıştı. Perize'nin sevgisinde bir şölen vardı. Bu şölen Perize'yi birine kul gibi bağlamıştı. Bu köleliği kabul ederken onun varlığında daha üstün bir değere kavuşacağı tesellisini yaşamıştı. Daha üstün bir bilgiye, bir kişiliğe ve daha üstün bir erdeme kavuşması bütün hayatını etkileyen tutkunluğunun sebebiydi. Kendini böyle sürekli bir bağlanış içinde tutan kudreti işte bu sürekli erdem arayışının dehlizlerinde bulduğuna inanmıştı. Haldun'u sevişinde ve onun her isteğine adeta boyun eğişinde bu gerçek vardı. Haldun'un bir ruh ve aşk pervanesi değil bir beden ve lezzet çarkı olarak çevresinde döndüğünü fark ediyor ama kendini ona her istediği koşulda teslim etmekten kurtulamıyordu. Böyle bir tahlili Perize'ye söylemesi ilişkilerinin birden kesilmesine ve karşılıklı kırgınlıklara dönüşebilirdi. Deniz yetersizliğinin farkındaydı. Kimseden gidip yardım istemeyi de uygun bulmuyordu. Böyle bir talebin kendisiyle ilgili çok yanlış yorumlara varılabileceği endişesi vardı. Kendisiyle ilgili bir hüküm verme zamanının geldiğini anladı. Ancak Perize'nin anlayacağı dilde bir hüküm vermek istedi. Demek ki hem tanrılar hem insanlar aynı kalıpta biçimlenmişler. Her ikisi de seven birine özgürlük tanımıyor. Gecenin yarısında hiç umulmayan bir yağmur başladı. Damlalar cama şiddetle vuruyor ve kendini tekrarlayan bu darbelerde bir trompetin sürekli aynı sesi çıkaran can sıkıcılığı yaşanıyordu. Perize yatağındaydı ve henüz uyumamıştı. Neylan'la yapılan konuşmada yaptığı savunmaların boşlukta kalmasına canı sıkılıyordu. Birinin yanında kendini ve sevdiği adamı savunmak zorunda kalması ilk kez karşılaştığı şeydi. Kendini hazırlıksız yakalanmış gibi hissetmiş ve istenen savunmayı getiremediği için kendisine kızmıştı. Bir aşka sahip olmanın sorumluluğu onu savunacak güce sahip olmakla başlar diyordu. Neylan'ın sorularını kurnaz bulmuş gibi görüntü vererek bu suçluluğu üstünden atmaya çalıştı. Beceremediğini görünce kendi iş dünyasına döndü. Neylan'ın soruları tuzakçı değildi ama öylesine gerçekçi sorulmuştu ki Perize'nin böyle sürpriz bir tartışmada bu sorulara istenen etkinlikte cevap vermesi mümkün değildi. Birden kendini vakitsiz ve gereksiz bir tuzağa düşürülmüş gibi hissetti. Sessizce aşağıya indi. Salonun köşesinde bir yere oturdu, perdeyi açtı, bahçeyi seyrediyordu. Işıklar söndürülmemiş ve köşkün bahçesine portakal rengi bir aydınlık getirilmişti. Masanın üzerine bir kadeh konulmuş, yanına bir iki kuru yemiş tabağı bırakılmış ve bir viski şişesi açılıp içilmeyi hazır hale getirilmişti. Perize böyle bir tesadüfün bu kadar denk koşullarda karşısına çıkmasına şaşırmış ve galiba talihim gülüyor demişti. Kadehine buz doldurdu ve viskiyi üzerine döktü. Bahçedeki portakal rengi ışıklar sanki daha da yaklaşmış ve perdelerin saydamlığında sızıp salona dolmuştu. Işıklar bir sevgili gibi Perize'yi kucakladı. Kadehini kaldırdı. Portakal renkli ışıklar arasında babasını aradı, annesini aradı, Çolak Şerif Efendi'yi, Kızıl Kısrağı, Beyaz Aygır'ı aradı. Hepsinin sağlıklı dünyasında kendi dertlerinin tümünü unutacağına inanmıştı. Kadehini dudaklarına götürdü. Durdu, ayağa kalktı. Perdeleri ardına kadar araladı. Kadehi daha yukarı bir düzeye kaldırdı. hepinizin şerefine. Viskiyi sonuna kadar içti. Yüzünü buruşturdu, esef eder gibi bir hali vardı. Haldun, neden alıştırdın beni bu merete? Ne geçti ki eline? Tekrar eğildi, kadehini tekrar doldurdu. Yarı özlem, yarı şakalaşma ihtiyacıyla güldü. Bu da sizin sağlığınıza Neylan Bey. Arkasında bir ses kendini uyardı. Yo, hayır, kendinizi bu iptiladan kurtarınız. Nasıl alıştığınızı tahmin ediyorum ama iradeniz sizi bu iptiladan kurtarabilir. Neylan Perize'nin yanına yaklaştı, elinden kadehi aldı. Ben de senin sevdiklerinin şerefine içiyorum. Perize utandı, yataktan çıkmış ve kimsenin olmayacağını düşünerek aşağıya inmişti. Kısa bir gecelikten başka üstünde bir şey yoktu. Sıcak iklimli kasabanın geceleri nemli ve bunaltıcı oluyordu. Gece yatarken en hafif geceliğini giymiş ve aşağı öyle inmişti. Dikkatli bir göz, hafif ısrarcı bir bakış bu şeffaf geceliğin dokularından geçerek tenindeki sıcaklığı ve arzuyu fark edebilirdi. Utandı. Örtünmeye çalıştı. Neylan salonun bir köşesinde duran şallardan birini uzattı. Hiçbir şey söylemeden öylece tuttu. Perize aldı ve sarındı. Bu şal her yanını kapatmasa bile örtünme duygusunun getirdiği ahlaklı davranış terbiyesini kazandırmıştı. Teşekkür ederim. Neylan hiç cevap vermedi. Perize bundan da rahatsız oldu. Bu durumu hem açıklamak hem de hesabını sormak istedi. Nasıl oluyor da her seferinde aklımdan geçenleri okuyup ihtiyacımı hemen kavruyorsunuz? Neylan sorunun içindeki samimiyeti cevaplamak istedi. Seni küçük bir kristal çay bardağına benzetiyorum. İyi demlenmiş bir çay boşaltılınca o kızıl mükemmelliğin hemen kendini bütün ihtişamıyla gösteriyor. Nasıl ki çayın o gönül okşayan davetkarlığını görüyorsam, zihninden geçenleri de o netlikte görüyorum. Karşımda bir kızıl çöl fırtınası esiyor ve ben deniz kenarında bu fırtınanın doldurduğu yelkenlerle seni denize yolculuyorum. Perize böyle bir tanımlamayla etkilendi. Son cümle çok silkeleyiciydi. Seni denize yolculuyorum derken acaba ne demek istemişti? Bu bir edebi teşbih miydi yoksa deniz sözcüğü bir mecaz sanatıyla ikili anlamda mı kullanılmıştı? Bunu sormak ve açıklığa kavuşmak istiyordu. Neylan soruya meydan vermeden açıklamasını sürdürdü. Sahilin en kuytu yerinde bir okyanusu besleyecek kadar zengin ve olgun bir hayal denizinin ortasındasın. Bazen bir İskenderiye fenerine, bazen bir Rodos heykeline benzetiyorum seni. Perize rahatlamış ve gülmeye başlamıştı. Neylan biraz daha silkelemek istedi. Ama her defasında gerçeğini ve iştenliğini anlatmakta zorluğum var. Herkes bu gerçeği ve iştenliği kendi bencilliğinin kasnağında geriyor. Perize üzüldü. Bir gerçek daha önüne konmuştu. Oysa bütün gece yatakta düşünmüş ve Neylan'a karşı sağlam bir savunma geliştirmişti. Galiba yine tutukluk içinde kalıp bunları aktaramayacağı endişesine kapıldı. Neylan söyleyeceklerini tamamlayıp Perize'ye biraz cesaret kazandırmak istedi. Eminim ki bütün gece kendi gerçeğini sıyrığa çeken bir hakimiyeti aradın. Şimdi tam sırası işte. Perize böyle bir davete hazırlıklıydı. Ama karşısındakini kırmayan üslup içinde başarmak istiyordu. Neylan bunun da fırsat kapısını araladı. Ben yüklendikçe diz çökme, yayını ger ve okunu serbest bırak. Perize zaten gerilmiş yayın ilk okunu bıraktı. Geçmişimin kurcalanmasından hoşlanmıyorum ama böyle saklı tutarak da ondan kurtulamıyorum. Birinin bunu içimden çekip çıkarması lazım. Kimseye güvenim yok. Sadece sizi içime yakın buluyorum. Ama o kadar güçlüsünüz ki içimdekileri çekip çıkarırken beni de içinizden çekip çıkaracağınızdan korkuyorum. Neylan hiçbir şey söylemedi. Perize'nin yeniden şişeye uzanıp kadehini doldurmasına da müsaade etmedi. Perize koltuğuna doğru yaslandı. Artık gerçek Haldun tahliline başlayabilirdi. Kelimelere istediği manayı yüklüyor ve etkili sözcüklerin gücünden medet umuyordu. Perize'nin dilinde artık bir Haldun tahlili vardı. Yılışmayan bir sıcaklık taşırdı sözleri. Herkesin huyuna suyuna uygun sözler bulur, tatlı dille konuşurdu. Önce içim çok ısınmıştı. Neylan tek kelimeyle üzerine gitti. Ona hala aşıksın değil mi? Perize reddetmek için hemen telaşlandı. Hayır. Sözleri boşlukta kaldı ve ikna edici değildi. Asıl gerçeğine döndü. Gururlu ve mutluydu. Gerçeğini açıklamayı daha doğru buldu. Aşkın tanımını henüz bilmiyorum ama ona hayranım. Bazen sevgilim değil babam gibi görüyorum onu. Saçlarımı okşayan, alnımı öpen babam gibi. Hiç kimse onun kadar onur ve saygınlık kazanmadı benim gözümde. Bütün önceliklerin önünde tuttum onu. yüzündeki güzelliğe hayrandım. O şaşırtıcı bütünlük bozulmadan hala koruyor ilk gençliğini. Perize kendinden geçmişti. Hayatı boyunca kendiyle hesaplaşarak yapmak istediği tahlili şimdi Neyla'nın huzurunda ve onun soruları doğrultusunda yapıyordu. Bundan ötürü kendine kırgın değildi. Aksine usta bir tahlilcinin yönlendirmesiyle belki kendisinin de göremediği bazı gerçekleri fark etmek imkanı bulmuş olacaktı. Onun beni her sarışında asıl sarılanın ben olmadığımı fark ediyordum. Ama tenim onun avuçlarında şahsiyet kazanıyordu. Neylan böyle bir cümle beklemiyordu. Bir insanın ancak ruhi çöküntülerde varabileceği sonucu Perize daha ilk cümlede ortaya koymuştu. Neylan Perize'ye biraz cesaret kazandırmak istedi. Anlıyorum ki hiçbir hesaplaşmaya da girmemişsin, doğru ya da yanlış. Duygularını da kendine karşı savunmamışsın. Korku ya da cesaret, hangisinin kaderini değiştirdiğini fark etmemişsin. Perize Neylan'ı yeniden şaşırttı. Elbette, olaylara sığınıp kendimi haklı bulmanın doğru olmadığını biliyordum. O Cavidan'ın avucundaydı, ben de onun. Sözlerindeki hüzün sesine yansıdı. Ona yaşamın delicesini verdim. Fakat hayatın hakkını da, hazzını da tanımıyordu. Ne istediyse verdim. Fakat o bunu bir türlü anlamadı. Peki neden olgunlaştıracak adımları atmadın? Perize bu soruyu erken bulmuştu. Neylan'ı kırmak istemedi. Bir insanın ilişkisindeki gerçekçi tavrın bir tartışma ahlakı taşıdığını biliyordu. Bunu Haldun'da hiç görmemiş olması canını her zaman sıkmış fakat bağlılığının gevşemesine neden olmamıştı. Neylan'ı fazla zorlamadan bu işi bitirmek istedi. Düşündüğünün ya da duyduğunun tersini söylerseniz doğruluğunuz tartışmaya açık demektir. Neylan Perize'nin üzerine gelmesine sevindi. Biraz yenilmiş gözükmek ona daha da cesaret kazandırabilirdi. Bu cesareti kazandırırken biraz da silkelemek istedi. Bunca yılı böyle bencil, böyle dolapçı bir çevrede geçirmek sana çok ağır gelmiş olmalı. Perize birden sendelediğini fark etti. Sinirli biçimde bir tarif getirdi. Gerçekten bencildi. Ve hakikaten cesaretsiz. Esef eder gibi hüküm verdi. Hatta bazen korkak. Perize yeniden viski şişesine uzandı. Bu kere Neylan daha önce davranıp şişeyi aldı ve Perize'nin kadehine bir miktar koydu ve üzerine bolca buz ekledi. Perize kadehten bir yudum aldı. Kaldığı yerden konuşmasını sürdürdü. Her gece arkadaşları gelirdi. Hep aynı sözlerle tekrarlanan hayaller kuruyor ve vatanı kurtarıyorlardı. Entel dünyanın önde gelen mücahitleri gibi bütün onurlu duyguların sadece kendilerinde olduğunu düşünürlerdi. Neylan'ın gözlerinin içine bakarak kadehinden bir yudum daha aldı. Şerefe kaldırılan kadehlerde memleketin çözülmedik sorunu kalmaz ve daima en iyi çözümü kendilerinin bulduklarına inanırlardı. Bu kadar ispatsız bir iddia ile mutlu olmalarına şaşardım. Onları seyrederken gözlerinde hiçbir gerçeğin asıl sorunda bir iyileşme yaratmadığını görürdüm. Bazen de bir gün bulunan çare ertesi gün derinleştirilen yeni tartışma zemininde bir başka çarenin çelişkisinde unutulur giderdi. Perize'nin bu hayal içinde hatırladığı tek gerçek vardı. Ruhunun derinliğinde bir acı ve ayıp olarak gizlenmişti. Sert ve yorgun tartışmaların ardında Haldun, Perize'yi elinden tutup doğru yatağa götürür, sessizce sarılıp kulağına fısıldardı. Haydi, başla. Her gece sektirmeksizin aynı hayal kurulup aynı çareler tekrarlanıyor ve yine aynı sektirmensizliğin tekrarıyla aynı yatakta Haldun'a sarılmak istiyordu. Dilinde kendini tekrar eden tek cümle vardı. Haydi, sarıl bana, seni istiyorum. Sevişmenin arzusu farklıydı. Seviştiğinde bir farklılık olmasını düşünür ve arardı. Bir keresinde kendini sanki sadece bu iş için çağrılmış bir kapatma gibi görmüş ve isyan etmişti. Şimdi artık gerçeğini Neylan'a aktarmaktan çıkmış, sanki Haldun'la hesaplaşıyormuş gibi tartışmayı yönlendirmişti. Karşısında artık Neylan değil, Haldun vardı. Perize'nin sesi yükseldi. Şimdi istediğin şeyi iyi ya da kötünün biri, hatta alçağın biri de yapabilir. Belki daha güçlü, daha hoyrat, belki daha doyurucu. Sen hiçbir duygunun farklılığında ne olduğunu kavrayamıyorsun. Haldun şaşırmıştı. Perize'yi daima avucun içinde her isteğe boyun eğen hazır bir heyecan ve haz kaynağı gibi görmüş ve isyankar olmayan bu güzel kadının bütün fırsatlarını kullanmıştı. Hatta bir keresinde varlığını yüceltir gibi böbürlenmişti. Sende tatmadığım hiçbir zevk kalmadı. Perize iltifat gibi söylenen bu sözlerden utanmış ve köpürür gibi bağırmıştı. En hoş olanı, en uygun olanı gözetmek sana yetmiyor. Haldun şaşırmış ve titreyerek sormuştu. Nasıl yani? Perize köpürdüğü derinlikte kalamazdı. Sahile vurmalı ve herkesin zihnindeki kaba tariflerin yanlışlığını haykıran bir kampanayı çalmalıydı. İnsan seçerek almalı. Zorlamalı çevresinin kabullerini. Gerekirse gizliden gizliye hazırlamalı her şeyi. Sonra birdenbire yıkmalı bütün kalelerin duvarını. Haldun'dan kopamadığını görmüş ve yine boyun eğip ona sığınmıştı. Her seferinde aynı cümleyi tekrarlıyordu. Haydi sarıl bana. Neylan yeniden kendi yönlendirmesinin egemen olduğu bir tartışmaya dönmek istiyordu. Seni anlamıyorum ama onu da anlamıyorum. Korku ve kahramanlığı bir arada yaşıyorsunuz. O kendini hayran bırakan bir kahramanlıkta korkaklaşıyor. Sen adil davranışta cesur bir yargıya varamıyorsun. Perize bu tespite itiraz edemiyordu. Yumuşak bir kabulle geçiştirmek istedi. Aradan bunca yıl geçti. Olaylar soğukkanlı bakamayacağımız kadar hızlıydı. İkimiz de zor olgunlaştık. Neylan Perize'nin böyle bir uysal kabulle tartışmayı kesmeyi düşündüğünü anladı. Belli ki yine gerçeğin ağır hükmünden kaçıyordu. Yine içinde daima dönebileceği bir Haldun gerçeği yaratmak niyetindeydi. Eğer tartışma bu noktada kesilirse bir daha böyle geniş ve hazırlıklı bir tahlil ortamında asıl gerçeğin muhasebesine girilemezdi. Neylan masanın üzerine bir engerek yılanı bırakmış gibi Perize'nin davranışını ölçmek istedi. Ne zamana kadar kederini bu gidiş gelişlerin törpüsünde tüketeceksin? Yoksa sende de mi kendini koruyacak cesaret yok? Perize bu sorudan korkuyordu. Korktuğu başına gelmişti. Şimdi bu sorunun içeriğinde gerçeğin bütün değerlerini ortaya koymak istiyordu. Bunu cesaretle ortaya koyacak nokta olduğunu fark etmiş ve hiçbir saklamaya gerek duymamıştı. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Öldürücü gecikmeler içinde can çekiştim. Var olan yaşam biçimimi korumak zordu. Durmadan değişen bilmece kalıpları peşinde koşmaktan usandım. Yine de yüzlerce bunalımın yarattığı baskılara boyun eğmedim. Her fırsat karşımda öyle bir uysallıkla ölüp gidiyordu ki bütün mutluluklara paydos diyebilirdim. Neylan üsteledi. Neden paydos demedin? Perize'nin beklemediği bir soruydu. Asıl hükmünü öne almasını gerektiriyordu. Bunu ertelemek istedi. O da kurnazlığa başladı. Her günüm ölüm kalım savaşı gibi geçti. Yenemediğim şeyde yenilgimi ertelemeyi becerebildim. Hoşa gitmeyen gerçek sonunda yakama yapıştı. Gittikçe güçlenen bir sorun gibi karşıma çıktı. Şimdi hüküm cümlesini söylemek ve tartışmayı kapatmak istedi. Burada bulunuşumun bir sorun yarattığının farkındayım. Ama bunu beni tahlil için fırsat bilmeniz hoşuma gitmiyor. Neylan Perize'nin kendine kurduğu tuzağa düşmüş gibi görünüp kendi tuzağını kurmayı tercih etti. Yanılıyorsun. Sorun başka bir görüntüde beni utandırıyor. Bu sevdiğin adamın değil, senin görüntün. O zaman aradığın çözüm güçleşiyor. Sıkıntılarını artıracağını hiç düşünmemiştim. Özür dilerim. Şimdi sıra Perize'nin tuzağa düşmemesine gelmişti. Gerçeği anlatırsa ileride tekrar bir tuzağa düşmeyeceğini gördü. Sıkıntılarımın hepsinde annem bir inanç huzuruyla bana güç verdi. Sabırların, tahammüllerin dayanamayacağı bir kudretli destek oldu bana. Çok dayanıklı bir kadın çıktı. Ve artık sonuçlandırmak istediği noktaya gelmişti. Yarın ayrılıyorum. Geçmişte olup bitenlerin sorumluluğu gelecekte karşıma çıksın istemiyorum. Neylan birden bir hüzün hançerinin yüreğine saplandığını fark etti. Yarın ayrılıyor musun? Seçenekler daralıyor diye çözüm aramaktan vaz mı geçeceksin? Yarın ne olacağının belirtisi henüz görünmedi. Böyle kararsız gitmek bir şey kazandırmaz ki. Kalıp eyleme geçmen gerek, yoksa geç kalınmış olur. Neylan Perize'yi biraz daha yüreklendirmek istedi. Perize'nin duygularındaki direniş sadece Haldun'u savunmak şeklinde gelişmemiş, yeni bir sevginin arayışı içinde olduğunu da ortaya koymuştu. Bu arayışı biraz öne çekmek istiyordu. Bu istek için bir an önce kendini sıkıntıdan kurtarabileceği duyguyu yaratmak gerekiyordu. Perize'nin yeni bir duyarlılık noktasını yakalamıştı. Cesur olmalısın, annen gibi. İstediğin şeyi yürekli düşünmelisin, yürekli savaşmalı ve kazanmalısın. Perize'nin birden durgunlaşan tavrı Neylan'ı yüreklendirdi. Olayları göğüslemek yetmez, onları yönlendirmelisin. Perize bir yeni tanımlama daha getirmek ve Haldun'u savunmak istedi. Bu savunmada birlikte geçen günlerin hatıra yüceltmesi belki yoktu ama hiçbir kasıtlı küçümsemede bulunmadığını biliyordu. Her gün yeni bir hayal dizisiyle yoruyordu kafasını. Beni de kendisi gibi yormuş, tüketmişti. Belki tek başına bıraksaydım mutlu olabilirdi. Her olayda ve koşulda daima onu, sadece onu kayıran bir anaçlığım vardı. Bunu sevdiğini fark etmiştim ve ben de bunu seviyordum. Neylan emeline kavuşmuştu. Perize artık ilmik ilmik çözülüyordu. Tek bir müdahaleye bile ihtiyaç duymadan sadece oturup dinlemesi yeterliydi. Perize hayatının bütün değerlerini bir sır anlayışından çıkarmış, hatıra azizliği içinde sunmayı becermişti. Artık açıkça görülüyordu ki Perize Haldun'a sırılsıklam aşıktı. Haysiyeti kırılmadıkça bu aşkın köle ettiği dünyadan vazgeçmesi düşünülemezdi. Perize bu vazgeçilemezliği bütün çıplaklığıyla ortaya serdi. Her gece duygularına bakıyor, onlarda bir değişiklik olup olmadığını gözlüyordu. Her seferinde giderek sertleşen bir hantallık başlamıştı. Onu uçsuz bucaksız tarlaları yan yana açmaya hazır bir ustabaşı gibi görüyordu. Ne kadar çirkin, ne kadar utançlı engel varsa hepsini bir dokunuşla güzele çevireceğine inanmıştım. Sözlerine bir değer katmak ve bu değerin şahsileştiği anda kendi varlığını ona teslim etmenin savunmasını yapmak istedi. Bugün sahip olduğum ne varsa hepsi onun eseridir. Perize böyle bir hükmün Neylan üzerindeki etkilerini merak ediyordu. Biraz susarak Neylan'ın tavrını ölçmek istemiş ama umduğunu bulamamıştı. Neylan böyle bir hüküm üzerine görüş belirtmiyor ve soru sorarak tahrik edici sorumlulukla üstlenmek istemiyordu. Perize konuşmasının sonraki akışında daha cesaretli olmak ihtiyacındaydı. Neylan'ı da bu sorumluluğun içine çekmek için ondan bir içki istemek ve böylece tavrını görmek istedi. Bir kadeh daha içmek istiyorum. Perize böyle bir talepte Neylan'ın kadehine viski koyacağını ve bolca buz ilave ederek isteğini yerine getireceğini bekliyordu. Neylan kıpırdamadı. Ama Perize'nin çözülmesine katkıda bulunacak bir ilave kadehi engellemek de istemedi. Eliyle buyur istediğin kadar iç der gibi işaret etti. Neylan'ın sürekli olarak Perize'yi içkiden uzak tutmak isteyen sertliğinde bir yumuşama belirmişti. Bu yumuşama şaşırtıcıydı. Perize bir lütufmuş gibi takınılan bu tavrın yükünü üstlenmek istemedi. İçkiyi eliyle bir kenara itip masadaki sigaradan aldı. Neylan'ın yakmak girişimini önleyecek şekilde çakmağı da avucunda tutuyordu. Sigarasını yaktı ve çakmağı hafifçe masaya fırlattı. En elverişsiz koşullarda bile kendi keyfine göre yapacak bir şey bulurdu. Sorumsuzdu demek istemiyorum. Sinik değildi fakat cesur da değildi. Sabırsız ve atılgan duyguları vardı. Bir ihtiras gibi bu duygularla kucaklaşır ama bunları öylesine becerikli biçimde gizlerdi ki fark etmeniz mümkün olmazdı. Sonra bu saklayışını kendi zihninde sorgular ve her gece yatağa yeni bir cesaret kazanarak girerdi. Bitkin bir lisanla cümleyi tamamladı. Ve her sabah o cesaret yerini eski çekingen haline bırakırdı. Hayata her sabah farklı başladığını hissederdim. Adeta her gece pembe ışıklar içinde uyur, her sabah karanlık dünyanın lacivert gölgeleriyle gözlerini açardı. Her akşam yorgun bir usanmışlık içinde içerdi. Böyle anlarında sessiz durur, onu çileden çıkaracak endişesiyle hiçbir şey söylemeden beklerdi. O zaman beni müstehsi bir tavırla seyreder ve içindeki alaycı kini kusar gibi konuşurdu. Sözlerinde beni küçük gördüğünü hissederdim. Bir keresinde ölçüyü kaçırmıştı, sözleri ağırdı. Aklına gelenleri caydırma sakın, yoksa korkmaya başlarsın, sürekli ödüllendirilmekten bıkmalısın, böylece her gün yeni bir isteğin devi büyür içinde. Belli ki Haldun'un küçük gören cümlesi Perize'nin iliklerine işlemişti. Son cümledeki çöküş bu tesirin derinliğini gösteriyordu. Perize küçük istihzalardan büyük yaralar alarak çıkmış ve hepsini içine atmıştı. Şimdi bilincinin kapılarını ardına kadar açarak bu yaralı yüreğin dertlerini sıralamak istiyordu.